Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Hazreti Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretinden ve hicret sonrası gelişen olaylardan bahis konusu edeceğiz. Hazreti Peygamber Efendimiz Akabe'de Medineli 75 Müslümanla beyatleştikten sonra onlar Medine'ye doğru yol aldılar. Peygamber Efendimiz de o tarihten itibaren Mekkeli Müslümanlara Medine'ye hicret etmek üzere izin vermiş oldu. O yılın Zilhicce ayından itibaren ertesi yıl Muharrem ve Safer aylarında da Medine'ye hicret devam etti. İlk hicret edenler genellikle gizlice hicret ediyorlar ve Mekke'den ayrılırlar iken de gece veyahut da öğle vaktini tercih ediyorlardı. Ebu Seleme bin Abdülesed, Mus'ab bin Umeyr, Ammar bin Yasir, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi sahabiler ilk hicret edenler arasındaydı. Hazreti Peygamber Efendimizin emri üzerine Medine'ye hicret edenler Mekke'deki mallarını genellikle bırakarak hicret ediyorlardı. Fakat bütün bunlara mukabil Müslümanlar hicret ederlerken müşrikler ya karşılarına çıkıyorlar, ellerindeki malları alıyorlar ki Suheyb er-Rumi'ye böyle yapmışlar idi veyahut da yakalayıp onları hapsediyorlardı. Nitekim Ebu Seleme bin Abdülesed hanımı Ümmü Seleme ile birlikte hicret ederken Ümmü Seleme'yi yakalamışlar. Ebu Seleme bin Abdülesed kendi başına Medine'ye hicret etmişti. Veyahut da hicret eden Müslümanları Mekke'ye gerisin geriye getirmek amacıyla Medine'ye kadar getiriyorlar ve Hazreti Peygamber Efendimizin bir ölçüde hiçbir haberi olmadan tekrar onları Mekke'ye alıp getiriyorlardı. Ayyaş bin Rabia'nın Mekke'ye gelmesi ise bu şekilde meydana gelmiştir. Çünkü Ayyaş bin Rabia Medine'ye hicret ettikten sonra annesinin hasta olduğunu söyleyerek onu gerisin geriye Mekke'ye getirmişler ve onu hapse atmışlar ve ona birçok eza ve cefa yapmışlardı. Sahabe birer ikişer Mekke'den ayrılırlarken Hazreti Peygamber Efendimiz'den izin alıyorlar. Hazreti Peygamber Efendimiz de onlara herhangi bir zarar gelmemesi için lazım gelen mesajı, lazım gelen öğütü mutlaka onlara yapmaktaydı. Müslümanlar artık bir bir Medine'ye hicret ederlerken Mekke'de kalanların sayısı oldukça azalmıştı. Hazreti Peygamber Efendimiz özellikle Mekke'den Medine'ye hicret ederken de Mekkeli Müslümanlar arasında kardeşleştirme meydana getirmişti. Nitekim Hazreti Hamza ile Zeyd bin Harise'yi, Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Osman ile Abdurrahman bin Avf'ı, Ubeyde bin el-Haris ile Hazreti Bilal'i, Ebu Ubeyde bin Cerrah ile Huzeyfe'nin kölesi Salim'i kardeş yapmıştı. Amacı hicret esnasında birbirlerine destek olmak ve hicreti rahat bir şekilde tamamlamak idi. Hazreti Peygamber Efendimiz toplumun lideri olarak kendisi en son hicret edenlerden olacaktır. Nitekim lider olmanın vasfı da herhalde böyle olsa gerektir. Ve nitekim Medine'de Hazreti Peygamber Efendimiz kaldı, Hazreti Ebu Bekir kaldı, Hazreti Ali ve bunların ailesi kalmıştı. Hazreti Peygamber Efendimiz özellikle sahabeye birer birer hicret izni verirken Ebu Bekir sabırsızlanıyordu ve Hazreti Peygamber Efendimiz'den hicret etmek üzere izin istediği zamanlarda Allah sana mutlaka bir yol arkadaşı verecektir diyerek onun hicretini erteliyordu. Hazreti Ebu Bekir iki deve satın almıştı ve Abdullah bin Ureykıt isimli bir müşriği de kılavuzluk yapmak üzere tayin etmişti. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'den gelecek talimatı beklemekteydi ve beklenen an nihayet geldi. Bu arada Mekke müşrikleri Hazreti Peygamber Efendimiz'in de Medine'ye hicret edeceğini düşünerek onun için bir takım kararlar almaya kalkıştılar. Darun Nedve toplandı ve Hazreti Peygamber Efendimizle ilgili onu hapsedelim dediler, sürgün edelim dediler. Fakat bu iki görüşte revaş görmedi çünkü onlar şuna inanıyorlardı, hapsedilse de sürgün edilse de Hazreti Peygamber Efendimiz'i Müslümanlar mutlaka bulundukları yerden kurtarırlar ve müşriklerin elinden mutlaka almış olurlar idi. Ebu Cehil tarafından ileri sürüldüğü ifade edilen Hazreti Peygamber Efendimizin öldürülmesi görüşü tasvip gördü ve bu konu üzerinde gerekli çalışmalar yapıldı. Her bir kabile bir fert vermek suretiyle bir grup oluşturulacak ve Hazreti Peygamber Efendimizin evi sarılmak suretiyle hep birlikte Peygamber Efendimiz'e saldıracaklardı. İşte Darun Nedve'de alınmış olan bu karar Cebrail aleyhisselam tarafından Peygamber Efendimiz'e bildirildi ve bu hadise İsra suresinin 80. ayetiyle de Peygamber Efendimiz'e hicret izninin verilmesine sebep oldu. İsra suresinin 80. ayetinde Cenab-ı Hak estağfirullah, قُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ayeti kerimesiyle Peygamber Efendimiz'in özellikle Cenab-ı Hakk'ın emriyle onun rızasıyla Medine'ye hicret edeceği ifade ediliyordu. Hazreti Peygamber Efendimizin o gece Mekke'de kalması bile istenmiyordu. Daha doğrusu Mekke'de gecelemesi arzu edilmiyordu. Hazreti Peygamber Efendimiz işte Cebrail aleyhisselamdan almış olduğu bu emir çerçevesinde Hazreti Ali'yi çağırdı ve ona iki talimat verdi. Bunlardan birisi o gece yatağında yatacak idi. Bunun amacı müşrikleri bir ölçüde aldatma idi. İkinci olarak da müşrikler Peygamber Efendimiz'e inanmadıkları halde önemli eşyalarını, kıymetli eşyalarını Peygamber Efendimiz'e bir ölçüde emanet olarak veriyorlardı. Hazreti Peygamber Efendimiz'de olan bu emanet eşyaların sahiplerine verilmesi için Hazreti Ali'yi Peygamber Efendimiz görevlendirmişti. Hazreti Peygamber Efendimiz'in evi işte o gece sarıldı ve Hazreti Peygamber Efendimiz Yasin suresinin ilk ayetlerini okuyarak bulunduğu yerden çıkarken avucuna almış olduğu bir avuç toprağı da o kendisinin evinin etrafını saran insanların üzerine atıverdi. Hazreti Peygamber Efendimiz Yasin suresinin ilk ayetlerini okurken sanki onların aralarından rahat bir şekilde geçiyormuş gibi onların adeta ayetlerde de ifade edildiği vesile gözleri kör olmuşçasına Peygamber Efendimiz'i görmemişlerdi. Hazreti Peygamber Efendimiz o günün gündüzünde Ebu Bekir'le yapmış oldukları plan çerçevesinde Hazreti Ebu Bekir'le bir araya geldiler ve doğruca Sevir mağarasına yol aldılar. Sevir mağarasına çıkarken Hazreti Ebu Bekir'de büyük bir telaş var idi. Acaba Peygamber Efendimiz'e bir zarar dokunur mu diye hem yolda giderken Peygamber Efendimiz'in bir önünden bir arkasından gidiyor ve onun akabinde de önce Sevir mağarasının içine giriyor. O Sevir mağarasında bir takım delikleri kapatıyor idi. Hatta içeriye girdikten sonra deliğin birisi kapatılmamıştı da Hazreti Ebu Bekir oraya ayağını, ökçesini koymuştu ve Hazreti Peygamber Efendimiz yorgunluktan Sevir mağarasının içine girdikten sonra Hazreti Ebu Bekir'in dizine yatmış idi ki o esnada Hazreti Ebu Bekir'in gözünden akan bir damla yaş Hazreti Peygamber Efendimiz'in mübarek yüzüne düşünce Peygamber Efendimiz hemen uyandı, ne olduğunu sordu ve Hazreti Ebu Bekir de "Ya Resulallah herhalde yılan soktu" dedi ve Peygamber Efendimiz tükrüğü ile o yılan sokan yeri ovarak acısını ve ağrısını gidermiş oldu. Hazreti Peygamber Efendimiz yatağından ayrılıp Hazreti Ali'nin yerine yatmış olmasından sonradır ki sabahleyin bir de ne görsünler yatağında Hazreti Ali. Hazreti Ali'yi yakaladılar, Hazreti Ali'yi sorguladılar. Fakat Hazreti Ali'den herhangi bir söz alamadılar, herhangi bir ipucu bulamadılar. Doğruca izini takip ederek Hazreti Ebu Bekir'in evine geldiler. Ebu Bekir'in evinde kapıyı çaldıkları zaman Esma validemiz çıktı. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma validemize sordular ve dediler ki nereye gittiler, neredeler? O da bilmiyorum demesi üzerine Ebu Cehil ve çevresindekiler gerçekten Esma validemize öyle bir tokat vurdular ki Esma validemizin adeta kulağındaki küpesi yere düşmüş oldu. Oradan da bir netice elde edemeyince Peygamber Efendimizin ve Hazreti Ebu Bekir'in tabiri caizse izini sürdüler. Çünkü işlerinde Ümeyye bin Halef gibi iz sürücülükte mahir olan kimseler vardı. Doğruca Sevir mağarasına vardılar. Sevir mağarasının önünde durdular ve Ümeyye bin Halef şöyle ifade etti. Dedi ki, ya bu mağaranın içine girmiş olmalılar veyahut da onlar göğe çıkmış olmalılar dedi. Oradaki insanlar güldüler. Çünkü örümcek mağaranın ağzını kapatmış ve aynı zamanda kuş mağaranın ağzına yuva kurmuştu, yuva yapmıştı. Bu durum karşısında Mekke müşrikleri onun bulunamayacağı kanaatine vardılar. İşte böyle bir esnada iken ki içeride Hazreti Ebu Bekir onların konuşmalarını duyuyor. Hatta ayaklarının uçlarını mağaranın içinden görüyordu. Ve Peygamber Efendimiz'e diyordu ki ya Resulallah bizi görecekler, bizi yakalayacaklar diye endişeye kapılması üzerine Allah Resulü Hazreti Ebu Bekir'i teselli ediyor ve la tahzen innallâhe ma'ana. Üzülmene gerek yok, hüzünlenmene gerek yok, Allah bizimle beraberdir diye ifade ediyordu. Peygamber Efendimiz 3 gün süreyle orada kaldı ve bu 3 günlük süre içerisinde Ebu Bekir'in oğlu Abdullah Mekke'de konuşulanları geceleyin onlara haber olarak getiriyor idi. Yine Hazreti Ebu Bekir'in azatlılarından Amir bin Füheyre de o civarda sürüyü, koyun sürüsünü yaymak suretiyle o bölgede bulunan otlardan onları istifade ettirmek suretiyle geceleyin onlara süt ikram ediyordu. Ve nihayet 4. gün artık Mekke müşriklerinin aramaları, o civardaki arayışları sona erdikten sonradır ki Abdullah bin Üreykıt'ın kılavuzluğunda 4 kişilik tabiri caizse grup kervan halinde Medine'ye doğru yol aldı. 2 deve hazırlamıştı Ebu Bekir ve ikişer ikişer binmek suretiyle, 2 deveye 4 kişi binmek suretiyle doğruca Medine'ye doğru yol aldılar ve yolda Ümmü Mabed'in çadırına uğradılar. Oradan yiyecek istediler. Fakat onlarda herhangi bir yiyecek yoktu. Hatta Ümmü Mabed, şurada bir koyun var, arzu edilirse onun sağılmasını arzu etti. Peygamber Efendimiz onu sağdı ve Resulullah Efendimiz, o sağım sonrasındadır ki 4 kişilik kervanın ihtiyacını gördü. Hatta o hane halkına da ayrıca o koyundan kabı doldurmak suretiyle onların da süt ihtiyacını gidermiş oldu. Müşrikler bu esnada Peygamber Efendimiz'i aramak için büyük bir çaba sarf ediyorlardı. Hatta onun adına 100 veya 200 develik bir ödül koymuşlardı. İşte bu ödüle aldanan Suraka bin Malik isimli Müdliş kabilesinden birisi Peygamber Efendimizin izini takip ederek onun peşine düştü ve nihayet Peygamber Efendimizi gördü ve ona yaklaşmak için atını mahmuzlamasına rağmen atı kumların içine adeta gömülmekteydi. Bu durumu görmesi üzerine Hazreti Peygamber Efendimiz'den eman istedi. Hazreti Peygamber Efendimiz'e adeta yalvardı. Resulullah Efendimiz de Ebu Bekir aracılığıyla ona bir emanname vermiş oldu. Gerçekten Suraka o gün Müslüman olmamıştı. Ancak Peygamber Efendimiz'i aramak üzere gelenleri geri döndürmeye muvaffak oldu. Daha sonra da Suraka Müslüman olmuş olacaktır. Peygamber Efendimiz Medine'ye yaklaşırken Medine'deki Müslümanlar da Medine'deki kadınlar, kızlar ve daha önce oraya hicret etmiş olanlar da Peygamber Efendimiz'i karşılamak üzere yollara çıkmışlardı. Nihayet Hazreti Peygamber Efendimiz'i gördüler. Onunla birlikte gelen o küçük kervanı, o küçük grubu gördüler ve Peygamber Efendimiz'i şu neşidelerle karşıladılar. Tala'a al-bedru aleyna min seniyyatil veda' ve cebe şükru aleyna ma da'a lillahi da' diyerek Peygamber Efendimizin gerçekten gelişinden memnuniyetlerini ishar eden ifadelerle Resulullah Efendimiz'e karşı sevinçlerini ifade etmiş oldular. Hazreti Peygamber Efendimiz önce Medine'ye yakın olan Kuba'da bir müddet kaldı. O süre içerisinde 10 gün veya 14 gün kaldığı rivayet edilmektedir. Bu süre içerisinde bir mescit inşa etti. Hazreti Peygamber Efendimiz işte bu mescidin inşaından sonradır ki yavaş yavaş Medine'ye doğru yol aldı Neccar oğulları ona refakat ettiler. Yolda Ranuna Vadisi'nde kendisine iştirak edenlerle birlikte cuma namazı kıldı ve kıldırdı. Daha sonra Kasva isimli devesine binerek Medine'ye doğru yol aldı. Herkes Peygamber Efendimizin devesinin adeta yularını tutarak kendisinde misafir olmasını arzu ederken, Hazreti Peygamber Efendimiz hayvanının serbest bırakılmasını arzu ediyordu ve nihayet şimdiki Mescid-i Nebevi'nin bulunduğu arsa üzerine devesi geldi, durdu ve oraya çöktü. Hatta tekrar kalktı, tekrar dönüp dolaşıp aynı yere tekrar çöktü ve Peygamber Efendimiz inşallah durağımız buradır diyerek efendim diğer Müslümanların da arzu ve isteklerini bir ölçüde bir şekilde onlara cevap vermiş oldu. Burası Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine oldukça yakın idi ve Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri Peygamber Efendimizin devesinin yularını tutarak "Ya Resulallah, hanemiz buradadır." diyordu ve Peygamber Efendimiz'i misafir etmek istiyordu. Hazreti Peygamber Efendimiz de 7 ay süreyle Ebu Eyyub el-Ensari'nin hanesinde misafir oldu. Hazreti Peygamber Efendimiz Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinin alt katını misafir olarak edinmişti, ikamet olarak edinmişti. Hatta Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri "Ya Resulallah, yukarıda otursan, yukarıya sen çıksan" denildiği zamanlarda Peygamber Efendimiz Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin rahatsız olmaması için, çünkü onun geleni gideni çok olacaktı, misafiri çok olacaktı, hane sahibini rahatsız etmemek amacıyla alt katı tercih etmişti ve gerçekten burada 7 ay süreyle kaldı. Bu 7 aylık süre içerisinde Resulullah Efendimiz Mekke'de olan kendi ailesini, Ebu Bekir ailesini ve Hazreti Ali ailesini getirtmişti ve bunun yanı sıra hicret esnasında yakalanan, hapse atılan veya çeşitli sebeplerle müşriklerin elinde hapis hayatı süren Müslümanları da kurtarmaya çalışmış ve onların da Medine'ye gelmesini sağlamış idi Peygamber Efendimiz. Resulullah Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra ilk yaptığı iş orada bir mescit inşa etmek oldu değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber Efendimizin devesinin çöktüğü yer Sehil ve Süheyl adında iki yetime ait idi. Bunlar da Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin yeğeni idi. Hazreti Peygamber Efendimiz sordu kime ait olduğunu, yetime ait olduğu ifade edilince bu arsayı almak istediğini ancak bedelinin verilmek suretiyle alınabileceğini ifade etti. Ve gerçekten de bedeli Hazreti Ebu Bekir tarafından ödendi ve bu arsa Müslümanlar için mescit olarak kullanılacaktı. Hazreti Peygamber Efendimiz burada bulunan ağaçları, hurma ağaçlarını kestirip mescit için kullandı ve araziyi de tesfiye etti. Çünkü biraz engebeliydi ve Hazreti Peygamber Efendimiz burayı düzelttikten sonra kendisi bir işçi gibi çalışarak kerpiçin kesilmesinde ve diğer ihtiyaçların giderilmesi için Resulullah Efendimiz bizatihi kendisi çalıştı. Ve neticede Hazreti Peygamber Efendimiz son derece mütevazi bir mescit yaptı. Bu mescidin üstü hurma dallarıyla örtüldü ve zemini de kum ile kaplı oldu. Resulullah Efendimiz buraya iki yer daha yaptırdı. Bunlardan birisi üç haneden ibaret olan hane-i saadet dediğimiz üç ayrı oda. İkincisi de fakir Müslümanların Medine'ye geldikleri zamanda mescidin yanı başında kalacakları bir suffeydi ve Hazreti Peygamber Efendimizin bu mescidi bir insan boyu büyüklüğünde ve duvarları kerpiçten yapılmış son derece mütevazi idi. Hatta buranın aydınlatılması yatsı namazlarında ve sabah namazlarında idi ve diğer vakitlerde ise kum üzerinde namazın icra edildiği ifade edilmekte. Hazreti Peygamber Efendimizin hane-i saadet diye ifade ettiğimiz üç haneden oluşan, ki o esnada Sevde validemiz de evliydi Hazreti Peygamber Efendimiz, Sevde validemiz için bir hane, Hazreti Ayşe ile evlenecek idi onun için de bir hane, üçüncü hanede o esnada Peygamber Efendimizin yanında bulunan ve bekar olan kızları Ümmü Gülsüm ve Fatıma oturacaklar idi. Hazreti Peygamber Efendimiz bu hanenin tamamlanmasından sonradır ki Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinden buraya taşındı. Hazreti Peygamber Efendimiz mescidi sadece dini ibadetler için kullanmamıştır. Resulullah döneminde mescidin fonksiyonlarına baktığımız zamanlarda hem dini hem de siyasi bir merkez olarak mescit kullanılırken eğitim faaliyetlerinin, öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir yer olmuştur aynı zamanda mescit. Davet ve tebliğ vazifesinin icra edildiği bir yer, hatta davalara bile burada bakıldığı görülmekte. Ayrıca elçilerin burada karşılanıp buradan gönderildiği bildirilirken askeri seferler içinde bir karargah olarak vazife görmekteydi. Tabii ki Hazreti Peygamber Efendimiz mescidin ifaından sonradır ki Müslümanların vakit namazlarını mutlaka burada kılmalarını ve namaz vakitlerinde burada toplanmalarını arzu ediyordu. Hazreti Peygamber'in bu arzusuna ihtiyaç duymadan bile Müslümanlar koşup gelmekteydiler. Çünkü Hazreti Peygamber Efendimiz'in söyleyeceklerinden istifade etmek istiyorlar ve Resulullah Efendimiz'i dinlemek arzu ediyorlardı. Hazreti Peygamber Efendimiz işte mescidi inşa ettikten sonra bu defa Ensar ve Muhacirun arasındaki kaynaşmayı temin etmek amacıyla ve o esnada evlerini, barklarını, her şeylerini, bütün mallarını Mekke'de bırakmış olan Müslümanların, Mekkeli Müslümanların, Muhacir adı verilen bu Müslümanların Medine'de daha rahat ve emin olmalarını sağlamak amacıyla Ensar ile Muhacirler arasında bir kardeşlik tesis etti. Muahat adı verilmiş olan bu kardeşliğin sonunda ve Hazreti Peygamber Efendimizin ikişer ikişer kardeşleşiniz talimatı karşısında Ensar ve Muhacirler birbirlerini kucakladılar ve adeta birbirlerini kardeş edindiler. Hatta Hazreti Ebu Bekir Harice bin Huzafe ile Hazreti Ömer İtban bin Malik ile Ebu Ubeyde bin Cerrah Muaz bin Cebel ile ve buna benzer her bir Mekkeli muhacir olan Müslüman Medineli Ensardan bir kardeşiyle kardeş olmak suretiyle eşleri dışında her şeylerini paylaştılar. Şu nevi rivayetler verilir genellikle eşlerini dahi boşayıp muhacirlere takdim ettikleri ifade edilir. Böyle bir teklif yapılmış ama asla böyle bir olay meydana gelmiş değildir. Ve onlar evlerini bölüşmüşler, iş yerlerini bölüşmüşler, arazilerini bölüşmüşler, mallarını, mülklerini bölüşmüşler. Hatta bu konuda efendim birbirlerine miras edinecekleri bile akla gelirken Enfal suresinin 72 ile 75. ayeti kerimeleri bunu yasaklamış olmakta değerli kardeşlerim. Gerçekten Ensar ve Muhacirler arasındaki bu kardeşlik her iki tarafa da güç verdi. Öncelikle Mekkeli Müslümanlar Medine'ye gelirken malı ve mülkü olmayan bir kişi olarak geldikleri için Ensari kardeşleri onlara destek olacaktı. Ensar dediğimiz Medineli Müslümanlar da Muhacirlere destek oldukları için adeta putperestleri ve Yahudileri karşılarına almış oldular. İşte Ensar ve Muhacirun kardeşliği iki grubunda güçlenmesine, yek vücut haline gelmesine, ittifak halinde olmalarına sebep teşkil etti. Hazreti Peygamber Efendimiz bu hadiseden bir müddet sonra Medine'nin sınırlarını tespit ettirdi. Ka'b bin Malik isimli Medineli Ensari bir Müslümana haber göndererek onu huzuruna çağırttı ve ona dedi ki Medine'nin şu yerlerine büyük taşlar dikmek suretiyle bu bölge haram bölge olacaktır diye ifade etti ve gerçekten bu tayin edilirken Resulullah Efendimizin Medine'de yaptırdığı mescit merkez olmak kaydı şartıyla 12 mil mesafedeki uzaklık dikkate alınarak dairevi bir hudut tayin edilmiş oldu. Hazreti Peygamber Efendimiz bu sınır tespiti ile Mekke gibi Medine'yi de aynı şekilde haram bir bölge haline getirmiş oldu ve bu toprakların korunması Medine'deki Müslümanlar tarafından, Ensar ve Muhacirler tarafından korunması sağlanmış olacaktı ve dolayısıyla bu bölgede artık herhangi bir kötülük icra edilmeyecek idi. Hazreti Peygamber Efendimiz bu sınır tespit edilen yerdeki Müslümanların sayısını tespit amacıyla bir nüfus sayımı da yaptırdı ve gerçekten o yapılan nüfus sayımında 1500 Müslümanın isminin yazılı olduğu ifade edilmektedir ki Müslümanların daha ilk yılda hangi güce ulaştıkları, sayı itibariyle hangi rakama ulaştıkları da özellikle ortaya çıkmış olmakta. Bu rakamın çokluğu da Müslümanlar arasındaki gücün, kuvvetin, dayanışmanın artmasına sebep teşkil etti. Hazreti Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretten sonra yaptığı ilk yıllarda özellikle yaptığı son hadise, son faaliyet anayasa çalışmasıdır ki biz buna Medine Sözleşmesi adı vermekteyiz. Hazreti Peygamber Efendimiz malum olduğu veçile Medine'de Yahudiler de var idi. Medine'deki Yahudilerin Müslümanlara zararı dokunmaması için İslam toplumunun oluşmasında herhangi bir hile ve desiseleri Müslümanlara zarar vermemesi için onları da aynı kategori içerisinde değerlendirmek istedi ve onlarla konfedere bir toplum ve bir devlet yapısı içerisinde bundan sonraki faaliyetin devamını arzu etti. Onları Enes bin Malik'in evinde toplamak suretiyle karşılıklı Medine'nin korunması amacına, Medine'deki meydana gelecek toplumun herhangi bir konuda tedirgin olmaması noktasında, dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı göğüs gerilmesi noktasında Yahudilerle oradaki bulunan diğer din mensuplarıyla da bir anlaşma içerisinde bulundu. Ve gerçekten de Hazreti Peygamber Efendimiz 52 maddeden oluşan, doğrusu 47 madde olup bazı maddelerin A ve B şıkları olması münasebetiyle 52 maddeye varan bu anlaşma ile Hazreti Peygamber Efendimiz Medine'nin artık lideri olacak idi. Ve Medine'de meydana gelebilecek bir takım anlaşmazlıklarda Hazreti Peygamber Efendimiz hakemlik görevini ifa edecekti. Hazreti Peygamber Efendimizin yaptığı bu Medine Sözleşmesi, Medine'de var olan bir istikrarsızlığı, toplumsal bir istikrarsızlığı ortadan kaldırırken, aynı zamanda mevcut olan lider boşluğunu da bir ölçüde bertaraf etmiş oldu. Ayrıca Medine'deki bulunan Müslümanlar, çevresindeki bulunan insanlarla dostane ilişkiler içerisinde geçinirlerken, aynı şekilde herhangi bir Yahudi Medine aleyhinde diğer din mensuplarıyla Mekke ile hiçbir zaman anlaşma halinde bulunmayacak ve Medine toplumuna asla zarar vermeyecek idi. Ve Hazreti Peygamber Efendimiz gerçekten konfedere bir toplum ve devlet örneğinin en güzel şekilde Medine'ye hicretten sonra verdiğini söyleyebiliriz. Bu hadiselerden sonradır ki Hazreti Peygamber Efendimiz artık Medine hudutlarını tayin etme konusunda, Medine hudutlarının korunması konusunda küçük müfrezeler tayin edecek ve artık yeni bir toplum, yeni bir devlet anlayışı içerisinde İslam'ın daha iyi yayılması, Müslümanların daha rahat edebilmesi için elinden gelen çabayı gösterecek ve gerçekten de 10 yıllık süre içerisinde İslamiyet burada o kadar hızla yayılacaktır ki 3 milyon kilometre karelik Arabistan'ın her tarafına İslamiyet yayılacak ve İslamiyet'in ismi oralarda duyulacak ve Müslümanlar bu yeni dini kabul etmiş olacaklar. Hoşça kalın değerli kardeşlerim.